أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Zümer suresi ayet 56 ve devamı inşallah. Fakat hatırlarsanız bu ayet 1, 2 ve 3 önceki ayetle doğrudan alakalı. Bir program gereği söz orada kalmıştı. İnşallah sözü buraya getirip kaldığımız yerden devam edelim. Allah-u Teala'nın nice isimleri vardır Kur'an'dan ve sünnetten öğrendiğimiz. Ama onlardan Rahman olan sadece ona aittir. Mahlukat ve mevcudattan birini Rahman olarak isimlendirmek yanlıştır. Çünkü Rahman sadece O'dur, işte O Rahman olan Allah. Kullarını affetmeye hazır olduğunu beyan ediyordu 53. ayette. Benim rahmetimden ümidinizi kesmeyin diyordu. Günaha girmiştiniz. Hem çok boyutlu, hem çok günah, hem alabildiğine büyük, hem en büyük günah. Aman efendim ne kadar çok günah, ne kadar büyük günah olsun. Pişman mısın? Vazgeçiyor musun? Ciddi misin? Allah'ın rahmetinden ümit kesme. Yazık etmişsin bir ömür. İsyanda, günahta, şirkte, küfürde kullanmışsın bütün imkanlarını. Olsun, rahmetten ümit kesme. O bütün günahları affeder, mağfiret eder, gafur ve rahim olan O'dur. Ama bunun için dönün Rabbinize buyurur. Ama teslim olmak için. Hem de O ne gönderdiyse, O ne indirdiyse, kitaba ve sünnete uyun. Rabbinizden gelene tabi ve teslim olun. Hem de bunu azabansızın gelmeden yapın. O zaman farkına bile varamazsınız. Her şey biter. Çünkü eğer öyle bir dönem, eğer öyle bir zaman, yani siz bilmeden, siz henüz adam olmadan, siz henüz Müslüman olmadan, teslim olmadan, tabi olmadan, inabe sahibi olmadan, eğer o zaman ölürseniz, şöyle dersiniz. En tegûle nefsün, ya hasrata alâ mâ ferrattu fî cembillâh. Ve in küntü, lemines sâhirîn. Sadece böyle demekle kalmazsınız. Bir de şöyle dersiniz. Ev tegûle, lev ennallâhe hedâni leküntü minel müttakîn. Hatta bir de şöyle dersiniz. Ev tegûle, hîne teral azâbe, لَوْ اَنَّ لِي كَرَّةً فَاَكُونَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ Bir böyle anlaşılmış, bir de bütün bunların anlatılması, Allah'ın rahmetinin geniş ama ondan ümit kesmenin gerçekten boş ve yalan oluşu, yanlış oluşu, Allah'ın bütün günahları, yanlışları af ve mağfiret etmeye hazır oluşunun beyanı, onun gafur ve rahim oluşu, bunun için inabe sahibi bir kul olarak ona dönmemiz gereği, ona teslim olmamız, onun indirdiğine tabi ve teslim olmamız gereği, şundan dolayı anlatılıyor. Değilse azap ansızın gelir. İşte o zaman insanlar, ah ne olaydı, keşke, bir de, şöyle şöyle olsaydı, demesinler diye, demeyesiniz diye işte size bunları anlatıyorum diyor sanki Cenab-ı Hak. Buna göre ayete yeniden dönüyoruz. Evet ansızın azap gelmesin ve siz o halisöre ölmeyesiniz. Rabbinize dönüp tabi ve teslim olasınız, onun indirdiğine uyasınız diye. Çünkü en tekule nefsün, insan der ki o zaman, ah ya hasrate alâ mâ ferrattu fî cembillâh. Allah katında nice imkanlar hazırlanmıştı bana. Cenab-ı Hak ne fırsatlar vermişti ama hep boşa geçti. Hepsini kaybettim. Elimden çıktı, uçtu gitti demeyesiniz diye. Değilse böyle derdiniz. Yani bana bir fırsat verseydin ya Rabbi derdiniz. Ya da böyle demeyesiniz diye. İşte böyle bir ikili anlatım söz konusu. Ben birini söyleyeyim, sen diğerini de beraber anla. Demek ki insanlar pişman olmadan, hakkı bilmeden, yanlışı anlamadan, eyvah demeden ölüm birdenbire geliverir. Yani bütün imkanları ellerinden alınırsa, Cenab-ı Hak Rahman olarak diyor ki, bakın kullarım, o zaman şöyle dersiniz, eyvah bana, vah bana, yazık bana, hasretler bana, pişmanlıklar bana, ben ne imkanlar kaçırmışım elimden, Cenab-ı Hak bana ne fırsatlar tanımış da bilememişim, hem üstelik ve in küntü lemine sahirin, dalga geçiyormuşum, Allah bana imkan veriyormuş da ben anlamazlıktan geliyormuşum diyeceklermiş. Demeyin ey kullarım, demeyesiniz diye gönderiyor Allah bu ayetleri. Benzer bir ifade En'am suresinde 31. ayette karşımıza çıkıyor. قَدْ خَسِرَ الَّذ۪ينَ كَذَّبُوا بِلِقَاءِ اللّٰهِ Allah'la karşı karşıya geleceğini, bir gün olup hesaba çekileceğini yalan sayanlar, gerçekten onlar hüsranı hak ettiler. حَتَّى اِذَا جَاءَتْهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً Nitekim o beklenen saat, o Allah'ın ayarladığı zaman onlara ansızın geliverince, yani habersizce anlamına değil, anladığımız kadarıyla onlar beklemediği bir dönemde, zaten yok diyorlardı ya, baştan inkar ediyorlardı ya, işte öyle geliverince galu, başlayacaklar yalvarıp yakarmaya. Ya hasratena, diyecekler ki ah bize, vah bize, eyvah bize, ala ma farrattu fiha, biz bir hayat yaşadık ki nice imkanlar kaçırmışız. Nice fırsatlar kaçırmışız. Nice Cenab-ı Hakk'ın yardımı gelecekken engel olmuşuz. Ve hum yahmiluna evzarahum ala zuhurihim. Böylece onlar kendi yüklerini kendi sırtlarına yüklenecekler. Günahlarını, vizirlerini, suçlarını, isyanlarını, inkarlarını yüklenip cehenneme doğru yollanacaklar. Ela sa'e ma yezirun. Yükleri ne kadar da kötü adamların, ne kötü bir yük yüklenmiş olarak gidecekler. Ya hasratena ala ma farratna fiha. Ah! Hasret bize, yazık bize, eyvah bize, bütün pişmanlıklar bize. Biz pişman olmayacağız da kim pişman olsun? Bakın şu halimize. Allah ne imkanlar vermiş de hayırda, kullukta kullanamamışız diyeceklermiş. Söyleyin. Hem de dalga geçiyormuşuz, alay ediyormuşuz diyeceklermiş. Hiç düşündünüz mü? Ben bu ayetten sonra yeniden düşünsek diyorum. Bir haber. Komşu yemek yerken ölmüş. Aa, daha dün beraberdiniz. Ne çabuk sapmaya, ne çabuk başka konuya dalıveriyor değil mi insanlar? Dün beraber olduğunu öncelikli haber olarak sunuyor kendisine ve başkalarına. Ne anlamı var ki? Ne olur ki dün beraber olunca niye söyledi ki bunu? Bilmem, o da bilmiyor zaten. Veya komşu kadın ikinci çocuğunu doğuracağında vefat edivermiş. Ah yavru, vah yavru, ne yapacak ki? O ölen kadın ne yapacak ki diye niye sormuyorsun? Şeytan mı saptırdı yoksa? Hani namazı yoktu, Kur'an'ı yoktu, sünneti yoktu, Allah'la ilgisi, peygamberle ilgisi azdı. Neden onu sormuyorsun? Yoksa sana bir uyarı anlamına gelmesin diye mi? Söyleyin. Yani nice zamanlar, nice olaylar aslında bize bir uyarıyken, bakın kullarım, sapmayın ve sapıtmayın, dikkat edin, hayatı veren ben ve ölümü de ben vereceğim, sizi hesaba çekeceğim derken Allah ayan beyan, biz onları görmezlikten gelirken dalga geçiyor değil miyiz, alay ediyor değil miyiz sanki? Misafir olarak bir evdeyim diyelim. Desem ki, acaba mümkün mü şöyle bir parçacık ekmek, burası fırın değil dese, ev sahibi gülerek, hani şimdi ekmeğin ne anlamı var? Ben desem ki gerçekten içim bir hoş oldu, şöyle az bir parça ekmek, ama ben yarın İstanbul'a gitmiyorum ki dese, desem ki kardeş dalga geçme, alay etme lütfen, bak bir parça ekmeğe ihtiyacım var. O hala devam etse ama benim babamın adı Ahmet Mehmet değil ki diye. Bu dalga geçmek değil mi sizce? Söyleyin. Allah çevrenizde, etrafınızda ölüme gidenleri size gösterirken siz ebedi kalacağınızı zannederek program yaparsanız, ölenleri gösterirken siz hala hayatta kalacağınızı zannediyorsanız, oğlu ve kızıyla ilgili dükkan ve tezgahı ile ilgili yalan üzerine bina edilmiş programı yaşamaya hayatını vakfedenler görürken, Allah size onları gösterirken, onların sonlarını size Allah anlatırken, siz hala onları asıl kabul eder, Allah'ın dediğini kale almazsanız, bu onlarla dalga geçmek, alay etmek değil de nedir? Yoksa Allah size imkan vermemiş midir, öyle mi diyeceksiniz? Yarın böyle diyebilecek misiniz? Demeyin diye söylüyorum diyor bak Allah. Evet diyemeyeceğiz, desek de kabul edilmeyecektir. Allah bana cennete gitme imkanı vermedi. Allah beni unuttu. Allah benimle ilgili azap ve gazap yazgısını belirledi. Allah benim yüzüme bakmadı diye bir Müslümanın ağzına değil aklına bir kelime gelir mi? Söyleyin, Allah mahlukat ve mevcudattan hepsine cennet imkanı ama imtihan pozisyondan dolayı cehennem imkanı da hazırlamış değil mi? Peki hangisini hak etmeye kim ne kadar çalışırsa sonuç ancak elde edilecek olan o değil mi? Tekrar okuyorum. En tekule nefsün ya hasrata ala ma farrattu fi cembillah. Değilse insanlar der ki, değilse dersiniz ki, yani demeyesiniz ki, eyvah bana, vah bana, yazık bana, ben pişmanım, ben vazgeçtim, eyvah ki nice fırsatlar, imkanlar elimden kaçırmışım, Allah bana neler hazırlamış meğer, demeyesiniz diye, hem de dalga geçiyormuşum, demeyesiniz diye. Ev tekule, ya da şöyle dersiniz, لَوْ اَنَّ اللّٰهَ هَدَانِ لَكُنْتُ مِنَ الْمُتَّقِينَ Ah! Keşke olaydı. Allah bana hidayetini bir gönderseydi, bak o zaman ne müttaki olurdum dersiniz diye. Böyle demeyesiniz diye. Haydi bakalım size hidayetim geldi, buyurun müttaki olun diye. Kimiler de böyle isyan ve itiraz edeceklermiş hayat boyunca. Ama yarın öldükten sonra yeniden dirilince bu isyan ve itirazlara ne yer var, ne zaman, ne imkan, ne mekan var. Çünkü Allah hidayetini göndermiştir ve müttaki olması gerekenler olsun. Ah babam, okutmadı beni. Ah dedem, babamı okutmamış meğer. Tamam, suçlu mezarda. Dolayısıyla kimseye laf edeceğiniz imkanınız kalmadı. Çünkü tam babanıza koşacaktınız, hatırladınız, bir kere söylemiştiniz neredeyse. O da demişti ki ama benim babam da öyle. Oh, her şey tamam. Olur mu öyle şey? Ben bir kitap öğrenseydim, bir defter öğrenseydim, bir yazma öğrenseydim, bir ilim öğrense, bir irfan öğrenseydim, yani bir hidayet bulsaydım, aman Allah'ım ne Müslüman olurdum ben, bir görecektiniz o zaman. Hem ki ne müttaki olurdum, bütün hayatım takva üzere olurdu, ben en iyi Müslüman olurdum. Ama baştan bilememişim. Ne zaman bilecekti adam? Galiba geriye doğru geldikçe doğmadan önceye sarkıyor. Öyle zannediyorum. Çünkü bu sözü mesela yaşı 40'ken söylüyorsa 39'unda da diyordu. Ama 35'inde, ama 30 ya da 25, ama 15'inde de diyordu. O da mümkün değil. Peki doğmadan önce ah bir hidayet bulsaydım diyor galiba, değil mi? Evet, hidayet bulunacaksa peygamber geldiği dönemi düşünün. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz'e vahyin o ilk bölümü geldikten sonra insanlara Safa tepesinde bunu açıktan ilk ayan beyan tebliğ ettikten sonra, hatta Mekke döneminde, sonra hicret ederken, Medine döneminde, veda haccına kadar, vefatına kadar bu işleri anlatırken insanların yaşı hep genç değildi. Neredendir, nasıldır bilmem. Böyle bir takıntı gelişmiş. Önce gençler efendim. Hayır, bu işi önce gençlere anlatmalı. Gençken başkadır efendim. Tamam, onu biliyorum. Yani aleyhissalatü vesselamdan da benzer kurallar, direktifler alıyoruz. Yani gençlikte öğrenilenin bir farklı olduğu. Ama bu öğrenmek konusundadır. İman ve irfan konusunda ya da hidayet ve rahmet konusunda değil ki. Söyleyin. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem peygamber olduğunda 40 yaşlarındaydı, biliyorsunuz. Peki bütün insanlık mı 40 yaşındaydı? Galiba bu mantığa göre yaşı 25-30 olanlar diyecekler ki, ey Allah'ın elçisi, sen güzel söylüyorsun, fevkalade güzel şeyler söylüyorsun ama senin yaşın 40, biz daha genciz. Biz daha oyunda oynaştayız. Yaşımız 40 olsun, başlarız evvelallah. Bir bölümü öyle diyecekler. 40'ından sonrakiler de, 50-60'ındakiler de, aa neredesin Muhammed? Şimdiye kadar niye gelmedin? Lütfen ama yaşımız olmuş 50-60. Biz ne yapsak şimdi ne yapabiliriz? Söyleyin, böyle bir teklif oldu mu? Böyle bir karşı gelme olur mu? Önce gençler efendim, emek çekecekseniz gençlere, hatta ondan dolayı, yani bana öyle geliyor ki ondan dolayı, babalar ve anneler çocukları için daha iyi olmak programını hiçbir zaman kendilerine düşünmediler maalesef. Bir talebemin evine uğradım ziyarete, babasıyla yakın tanışıyoruz. Hemen çocuğunu şikayete başladı. Çünkü ilk defa evlerinde bir mini kütüphane oluşturulmuş, duvara monte edilmiş, üzerine içine kitaplar konulmuş ve bak dedi hocam, taleben bu kitapları temin ettik koyduk buraya ama okumuyor. Ya dedim gerçekten mi? Dert yandı, sızlandı biraz. Sonra dedim ki, peki ya sen? Hadi diyelim o okumadı, o kadro kıymetini henüz bilemedi. Onun suçu yok zaten, hocasının suç. Ah hocası, vah hocası, ben görünce söyleyeyim ona. Ama sen dedim, boynunu büktü. Arkasından dedim ki, abi canım kardeşim, babası kitapsız Müslüman olmanın yolunu öğrenmişse ve babasından da çocuk bunu kopya etmişse ben ne yapabileceğim söyler misin dedim. Yok hoca, ben bunu eti senin, kemiği senin, ne yapacaksan yap, iyi olmasını istiyorum. İstiyorsun da kendini ne istemiyorsun? Öyle ya, kendini istemiyor adam, çocuğu olacakmış. Ondan geçmiş artık, işi bitmiş. Neden geçtiğini bilmiyoruz. Çünkü ah ne olaydı, Allah hidayetini lütfetseydi o çok iyi bir Müslüman olacaktı. Hepsi o kadar. Söyleyin, hep böyle değil mi programlar? Hoca arayanlar, Kur'an öğrensin diye çabalayanlar, çocuğu için titreyenler, aman evladım diyenler, kendilerinin mezarlarının geniş, mizanlarının ağır olması konusunda ne yaptılar Allah aşkına? Kendileri bilir. Asr-ı saadete yeniden bakalım. Aleyhissalatü vesselam, dini açığa çıkardıktan, gizli ve açık dönemde ilan ettikten sonra, kendisine ilk inanan 4 kişiyi yeniden hatırlıyoruz. 1. Ebu Bekir Efendimiz. 2. Hatice Annemiz. 3. Ali Efendimiz. 4. Zeyd Hazretleri. Hani yaygın bir tanıtımla denilirdi ki erkeklerden Ebu Bekir, kadınlardan Hatice, çocuklardan Ali ve kölelerden Zeyd radıyallahu teala anhu mecmai. Bunu biliyoruz. Şimdi düşündünüz mü üzerinde? Bakın yeryüzü insanlığının tümünü özetleyen bir 4 kişidir bunlar. Yani Müslüman olması gereken ancak 4 model insandır. Ya erkek ya kadındır. Ya büyük ya küçüktür. Ya özgür ya köledir. Ya zengin ya fakirdir. Ya bizim aileden ya dışarıdan, ya bizim kabileden ya dışarıdandır. Başkası var mı? Hatta biraz da espriyle söylüyordum kimi yerlerde. Belki diyordum bunların karakteristik özellikleri de 4 model ama bütün insanlığı kapsar. Hani biraz daha sakin, biraz daha heyecanlı oluşu. Hatta belki de kan grupları da öyledir. Bakarsınız bütün insanlık, bilemem. Ama devam edin siz bu silsileyi, devam ettirin. Aleyhissalatü vesselam bu 4 kişiye, bütün insanlığa dini anlattıktan sonra kimler Müslüman oldu mu? Kimler olmadı mı? Kimler ne kadar nerede durdu mu? İşte alın size 4 baba modeli. 1. Bekir'in babası. 2. Talib'in babası. 3. Süfyan'ın babası. Ve 4. Cehalet'in babası. Yani asıl ifadeleriyle ya karşıdaki hemen Ebu Bekir gibidir, hiç beklemez iman eder, hiç durmaz kabul eder. Birisi bir model öyledir. Ya kimisi Ebu Talib gibidir. Hep sever, hep destekler, hep peşi sıra gider, hep yardım eder ama kabul etmez. Ya birisi Ebu Süfyan gibidir. 20 yıl tabir yerindeyse kan kusturur Müslümanlara. Bedir onun yüzünden çıkmış, Uhud'da o reistir ama sonunda Müslüman olur 20 yıl aradan sonra. Ya da kimisi Ebu Cehil gibidir. Başta düşman, ortada düşman, kenarda düşman, köşede düşman ve sonunda öylece ölür gider. Söyleyin, yani ah bana hidayet gelseydi, söyleyin Mekke'ye, Kureyş'e hidayet gelmemiş miydi? Ne yaptılar? Birisi hemen kabul etti, birisi 20 sene bekledi, birisi evet diyemeden gitti, birisi hep karşı gelmişti. Yani hidayetin gelmemesi değil ki insanların onu almaması söz konusu. Bir de evtekule şöyle dersiniz, yani demiyesiniz hine teral azab, azabı gördüğünüzde, cehennemin karşısında durduğunuzda, cehennem ansızın karşınıza çıktığında, lev enneli kerraten fe ekune minel muhsinin. Ah ne olaydı, mümkün olmaz mıydı ya Rab, geri çevirsen de, bir kere daha yaşasam da, bir daha imtihana tabi tutulsam da, mümkün değil mi ya Rab, muhsinlerden olsam, ihsan sahibi olsam, seni görürmüşçesine, senin huzurunda olma bilinciyle, sana kul köle olsam ya Rab diye yalvarmadan önce, gelin öyle yapın, çünkü yarın yalvaracaksınız, ama yalvarmayın, yarın diyeceksiniz, ama demeyesiniz diye ben bugün söylüyorum diyor Allah. Hazreti Ömer Efendimiz'den nakledilir. Vefatına yakın yıllarda Medine'nin şöyle şehrin dışında bir mezar kazdırmış kendisine. Gidermiş, zaten kefenli gibi üzerindeki beyaz elbisesiyle yatırmış mezara. Sonra kendini, geçmişini, geleceğini, plan ve projesini, sevgi ve nefretlerini, iman ve isteklerini, kabul ve redlerini, bütün hayat programını gözden geçirir, sanki mizandan geçirir ve dermiş ki, Ömer, farz et ki öldün, diyelim ki gördün, bak ki hesabın çok hoş değil, yalvardın yakardın, aman Allah'ım dedin, bir kere daha, mümkün değil mi, hadi bir daha döndür dünyaya, hadi diyelim ki farz et, geri çevrildin, Allah seni yeniden gönderdi dünyaya, orada ölmüş kalmış olabilirdin, hadi bakalım. Bakalım görelim ne yapacaksan yapıver diyorum. Ne dersiniz? Her uykudan sonra siz de yeniden dönmüyor musunuz dünyaya? Aleyhissalatü vesselam Efendimizin öyle söylediği rivayet edilir. Yatağına girdiğinde her akşam ya da akşam uyuyacağında dermiş ki ya Rab, şu ana kadar sana verdiğim söz üzere yaşamaya çalıştım. Eğer bu ölümümden sonra yeniden hayata döndüreceksen söz veriyorum aynı ahd üzere yaşamaya diyorum. Evet, bunu bu dünyada yapalım, yarın desek bir faydası yok. Aynı sözleri siz Bakara'da, En'am'da da görürsünüz. Kur'an bu konuyu bize ısrarla hatırlatır. Yani yarın isteyeceksiniz ama dönmeniz ne mümkün. Hatta bunu biraz daha özelleştirsek. Elinizdeki fırsatlar ve imkanlar kaçınca, ah bir daha gelse diyeceksiniz, daha dünyada, öyle değil mi? İhtiyarlardan duymadınız mı? Ah gençlik, gitti ki bitti. Eyvah ki kadru kıymetini bilememişim. Ah zenginlik, ah çoluk çocuk, ah gözümün görmesi, dizimin tutması, ah ah bir daha geri gelse diye insanlar çabalamıyor mu? Bulunca ne oluyor? Bazen Allah veriveriyor farkındaysanız. Oğlu ya da kızı öldü ölecek, elinden gitti gidecekken yalvarıyorlar. Dönüyor geriye yine isyana, yine günaha. Yani insanlar hep böyle yanlış yapmıyorlar mı? Bela, قَدْ جَاءَتْكَ آيَاتِي فَكَذَّبْتَ بِهَا وَاسْتَكْبَرْتَ وَكُنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ. Önce konuyla ilgili En'am suresindeki ayeti hatırlayalım. Sonra yine Zümer 59'a döneriz inşallah. Cehennemi hak edenler, beklemedikleri, yok dedikleri, yalan saydıkları, aslı faslı yoktur dedikleri bir hayatın sonunda o inkar ettikleri ateşle ansızın karşı karşıya gelince diyecekler ki ya leytena, mümkün değil mi aman nola, nuraddu, ah keşke biz geri çevrilsek, ve la nükezzibe bi ayati rabbina, Rabbimizin ayetlerini yalan saymasa, ve nekune minel müminin, böylece müminlerden olsak diye yalvarıp yakaracaklar. Ama Cenab-ı Hak der ki, hayır, bu onlara gizli değildi zaten. Bu gerçeği biliyorlardı. Öleceklerini, yeniden dirileceklerini, fırsat kaçıranların hüsrana uğrayacaklarını biliyorlardı. Çünkü dahası, وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَاِنَّهُمْ لَكَادِبُونَ. Hadi diyelim geri çevrilseler, dünyaya bir daha hayat bahşedip göndersek onları, yine aynen nehyolundukları hayata talip olurlar, yine aynen günaha isyana dalarlar, batarlar. Çünkü onlar yalan söylüyorlar, diyor Allah. Babası ölünce görürsünüz camiye gidenleri, 40 gün sürmez bazen gidişleri ya da içkiyi bırakmaları, günahı terk etmeleri, öyle değil mi? Bela, kad caetke ayati, evet ama düşün, sana benim ayetlerim gelmedi mi? Ey bu itirazları kendisine iş edinen, sanki ayetlerim gelmemiş gibi tavır alıyorsun, değil mi? Evet benim ayetlerim sana geldi fakat, fekezzebte biha, sen yalan saydın. Sen aslı yok davrandın, sen inkar ettin, sen yalanmış gibi hareket ettin, aslı faslı yokmuş gibi davrandın, vestekberte, hem de büyüklük tasladın, ihtiyacın yokmuş gibi hareket ettin, kendi kendine program ürettin, kendi kendine büyüklük havalarına girdin, ve künte minel kafirin, hakkı örtbas ettin, kafirlerden oldun, gerçeği yok saydın, kafirlerden oldun, dinlemedin, dinlemek istemedin. Ve yevmel kıyameti, kıyamet günü ise, terallezine kezebu alallahi vucuhuhum musvedde, böyle Allah'a yalan isnat edip, yalan söyleyenler, Allah'a iftira edenler, Allah'ın gönderdiği hak ve hakikati yalan sayan, ayetleri yok sayan, ayetlere ihtiyacı yokmuş gibi davrananlar, işte onların göreceksiniz, yüzleri kapkara kesilecek. Ya Rabbi, bizi onlardan eyleme. Amin. Eleyse, fi cehenneme methellil mütekebbirin, söyleyin, cehennem mütekebbirler için bir sığınak, bir korunak, bir barınak değil mi? Cehennemde mütekebbirlere, müstekbirlere, büyük zannedilenlere, kendilerini büyük zannedenlere, büyüklük havasına kapılanlara, Allah'a karşı büyük, peygambere karşı büyük müşcesine, vahye karşı müstani davrananlara, cehennemde bir yer mi yok, öyle mi zannediyorlar? Amma, ve yüneccillâhu lezîne tekav bimefâzetihim, la yemessuhumus su'u ve lahum yahzenûn. Bir tarafta kıyamet günü Allah'a karşı yalan söyleyenler yüzleri kapkara kesilmiş azabın ta içindeler. Elim bir azap, azim bir azap, mehin bir azap, korkunç bir azap. Belki şu anda iman ehli olanların söyleyeceği biçimde tekrar edersek kendisinden Allah'a sığınılacak bir azap, işte onun içindeler. Arkasından Cenab-ı Hak, ama öyle değil mi? Mütekebbir olanlar bunu hak etmediler mi dercesine? Cehennemde onlara yer yok mu? Diye soruyordu. Elbette öyle olanlar, kendini büyük tanıyanlar, öyle zannedenler, onlar cehenneme gidecekler. Fakat beri tarafta, Allah-u Teala, takva ehli olanları, hayat programını Allah'a sorup peygambere göre yapanları, Allah'ın istediği peygamber örnekliğinde bir hayatı kendilerine din edinip yaşantı haline getirenleri, yani takva ehlini, müttakileri, Allah'a karşı gelmekten sakınıp korkanları, takvalarından dolayı, mefazelerinden dolayı, faziletlerinden dolayı, güzelliklerinden dolayı, İman ehli olmaları ve bunun gereği salih amel işlemelerinden dolayı, böylece bir başarıyı hak etmelerinden dolayı Cenab-ı Hak bu korkunç azaptan onları kurtarmıştır, kurtaracaktır ve onlara la yemessuhumus su, kötülük dokunmayacak, her çeşidine bulaşmayacaklar, ne cehennem, ne cehennem azabı, ne içindekiler, ne ateşi, ne kanı, ne irini onlara bulaşmayacaktır. Ve lahum yahzenun, ve mahzun mükedder de olmayacaklar. Üzülmeyecekler. Yani cennette üzüntü yok, cennette korku yok, cennette kötülük yok, cennette ızdırap yok, cennette azap yok. Cennette hatta bir başka ayet hatırımıza geliyor. Gönülleri sıkan, içte bir huzursuzluk anlamına, can sıkıntısı şeklinde hiçbir şey yok. Kimsenin kimseden gıcık kapması şeklinde, yani ama nefret ediyorum, fakat görmek istemiyorum demesi şeklinde bile bir duyguları olmayacak orada. İşte cennete ve cehenneme yarın hakim olan Allah, bugün de aslında hayata hakimdir. İnsanlar onu öyle bilmelidir. Allahu haliku kulli şey. Cenneti cehennemi, cennetteki o güzel hayatı, cehennemdeki o korkunç manzaraları var eden, yaratan Allah, ama şimdi dünyada da semayı ve arzı, dünya ve içindekileri, insanlar ve imkanlarını, imkan ve fırsatlarını var eden Allah'tır. Ve hu ala kulli şeyin vekil. O her şeyin vekilidir de. Hangi konuda, ne durumda, ne için vekalete ihtiyacımız varsa bu sadece Allah'a aittir. Allah her şeyin vekilidir. Her konuda vekilimiz Allah'tır. Hangi konuda ne olursa olsun biz baştan irademizi ona teslim ve tabi kılmışız. Ya Rabbi sen bilirsin. Ne istersen, ne seçersen, ne dersen tamamdır demişiz. Ondan dolayı Allah'ı vekil bilmek müminin şiarıdır ve vekaletin kendisine verileceği Allah'tan başka hiçbir varlık yoktur. Hatta Kur'an'ı bu anlamda baştan sona yeniden okuyalım. Göreceğiz ki mesela velimiz Allah'tır ama diyelim kafirlerin de velisi tağutlardır şeklinde onlara da bir velayet söz konusudur. Bizim dinimiz İslam'dır. Ama kafirlerin de dini vardır. Allah onlar için de böyle bir tabiri kullanır. Ve fakat Müslümanın vekili Allah'tır ama başkasının vekili yoktur. Kimse kimsenin vekili değildir bu anlamda. İşte bu Allah. Lehu mekalidus semavati vel ard. Bütün semavat ve arzın kilitlerinin, anahtarlarının yani hazinelerinin ve anahtarlarının sahibidir. Her şey onundur. Gök onun, yer onun. Göktekiler, bütün göklerdekiler onun ve yerdekiler, yerin üstündeki ve altındakiler de onundur. وَالَّذ۪ينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللّٰهِ Ama Allah'ın ayetlerini yalan sayan, yok sayan, ortadan kaldırmaya çalışan ya da hani inkar eden, küfreden, nankörlük yapanlara gelince اُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ Gerçekten hüsrana uğrayanlar da onlar. Yazık edenler onlar. Yarın cenneti kaybedecek olanlar onlar, cehenneme düşecek olan onlardır. Hüsran kelimesi, yazık etmek, kaybetmek anlamlarına kullanıyoruz. Mahvolmak, perişan olmak anlamlarına kullanıyoruz. Hatta mesela Tebbet suresinin başındaki bu Tebbet kelimesi için hasirat anlamına geldiğini söyleyen ashab-ı güzinden bu yana nice alimler benzer bir anlamı bize hatırlatmış oluyorlar. Yani bakın Ebu Leheb ne olduysa işte onun başına gelene hüsran denir diyebileceğiz. Buna göre cenneti kaybetmektir hüsran, cehenneme düşmektir hüsran. Allah bizi hüsrana düşmekten korusun. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.